Abbasso gli ufficiali diye bağırırdı. Bazen bize bir çocuk daha katılır, 5 kişi olurduk. O yüzüne siyah ipek bir mendil örterdi. Zira burun diye bir şey kalmamıştı. Ve yüzü yeniden yapılıyordu. Askeri akademiden cepheye gitmiş, ilk defa ön safa çıktığının saatine varmadan yaralanmış, yüzünü yeniden yaptılar. Ama çok eski bir aileden gelen çocuk bundan sonra hiçbir zaman doğru dürüst bir buruna sahip olamadı. Güney Amerika'ya gidip bir bankada çalıştı. Fakat bu çok uzun bir zaman önce oluyordu ve o zamanlar biz hiçbirimiz ne olacak ne bitecekti bilmiyorduk. Harbin devam ettiğini fakat bizim bir daha harbe gitmeyeceğimizi biliyorduk, o kadar. Yüzü boydan boya siyah ipek sargılı çocuk hariç hepimizin aynı çeşit madalyalarımız vardı. Madalya kazanacak kadar zaman kalmamıştı ki cephede o. Avukat olacak olan son derece solgun yüzlü, uzun boylu delikanlı, Arditi temeniydi ve bizde sadece birer tane bulunan madalyalardan onda 3 tane vardı. Çok uzun bir müddet ölüm halinde yaşamıştı ve biraz münzevileşmişti. Zaten hepimiz bir parça münzevileşmiştik ve her gün öğleden sonra hastanede karşılaşmamız hariç bizleri bir arada tutacak müşterek hiçbir şey yoktu. Yanlarından geçerken itilip kakılabileceğimiz kadar kadınlar, erkekler kaldırımı doldurduğu için bazen caddenin ortasından gitmek zorunda kalarak karanlıkta şarapçılardan dışarı sızan ışık ve şarkılarla yayan kovaya giderken yine de bize öyle gelirdi ki orada bir arada bulunmamız bizden hoşlanmayan halkın akıl erdiremediği bir şeydi. Zengin, sıcak fakat pek o kadar pırıl pırıl ışıklı olmayan, belli saatlerde gürültülü ve dumanlı bir yer olan kovayı biz hepimiz anlıyorduk. Orada masalarda her zaman kızlar, duvardaki parmaklıklı rafta resimli gazeteler bulunurdu. Kovadaki kızlar pek vatanseverdiler. Kahve kızlarının İtalya'nın en vatansever insanlar olduğunu gördüm. Hala da öyle olduğuna inanıyorum. Önceleri bizim çocuklar madalyama karşı pek naziktiler. Onu kazanmak için ne yaptığımı sordular. Onlara çok güzel bir dille yazılmış ve fratellanza ile abnegazyonelerle dolu olan fakat aslında sıfatlar kaldırılınca bana madalyanın sırf Amerikalı olduğum için verildiğinden başka bir şey söylemeyen kağıtlar gösterdim. Düşman tarafına karşı onların dostları olmama rağmen bundan sonra bana karşı tavırları biraz değişti. Kahramanlığımın geçtiği günlük emri okuduktan sonra da dostlarıydım. Ama asla içlerinden biri gibi değildim hakikatte. Zira bu onlara uymuyordu. Onlar madalyalarını kazanmak için çok başka şeyler yapmışlardı. Yaralandığım doğruydu. Fakat hepimiz biliyorduk ki yaralanışım yine bir tesadüften başka bir şey değildi aslında. Mamafi ben kurdelelerimden hiçbir zaman utanmaz, kokteyl saatinden sonra bazen madalyalarımı kazanmak için onların yaptıkları şeylerin hepsini benim de yapabileceğimi tahayyül ederdim. Fakat gece bütün dükkanları kapanmış, buz gibi bir rüzgarın kol gezdiği bomboş caddelerden eve dönerken böyle şeyleri dünyada yapamayacağımı anlardım. Ölmekten müthiş korkar, geceleri yatakta ekseriya kendi kendime ölümden korkarak tekrar cepheye gidersem ne yiyeceğimi düşünerek yatardım. Madalyalı üçler av çaylaklarına benziyorlardı. Ben hiç avlanmamışlara bir çaylak gibi görünmem ihtimali varsa da çaylak değildim. Onlar o üçü daha iyi anladılar, ayrıldık. Fakat cephedeki ilk gününde yaralanan çocukla daima iyi arkadaş olarak kaldık. Zira o nasıl değişip ötekilere benzeyeceğini asla öğrenemeyecekti şimdi. Böylece hiçbir zaman kabul de ettirilemezdi bu ona. Onu belki de değişip bir çaylak olmayacağını sandığım için seviyordum. Büyük bir eskrimci olan binbaşı cesarete inanmıyordu ve makinalarımızda otururken zamanının çoğunu benim gramerimi düzeltmekle geçiriyordu. İtalyanca konuşmamı methetmişti ve birbirimizle pek kolaylıkla konuşuyorduk. Bir gün İtalyancanın bana çok kolay geldiğini, bunun için pek fazla ilgimi çekemediğini, konuşmanın son derece basit olduğunu söylemiştim. "Oo evet," dedi binbaşı. "Öyleyse neden gramere başlamıyorsun?" Böylece gramere başladık. Ama çok geçmeden İtalyanca o kadar zor bir dil oldu ki, grameri kafama şaşmaz şekilde mıhlanmadan bu dilde konuşmaktan korkuyordum. Binbaşı hastaneye çok muntazam geliyordu. Makinaların faydasına inanmadığına eminim. Yine de şimdiye kadar bir gün bile kaçırdığını sanmıyorum. Makinalara hiçbirimizin inanmadığımız zamanlar oldu. Ve bir gün binbaşı bunların baştan aşağı saçma olduğunu söyledi. Makinalar o zamanlar yeniydi ve biz deneme tahtası oluyorduk. Budalaca bir fikir. Teori canım, ötekiler gibi. Ben gramerimi öğrenmemiştim. Benim çekilmez yüz karası bir aptal, kendisinin de zahmet edip benimle uğraştığı için enayinin biri olduğunu söyledi. Ufak tefek bir adamdı, sağ eli makinaya sokulmuş, sandalyesinde dimdik oturur, parmakları içinde olduğu halde şeritler aşağı yukarı hızlı hızlı çarparken gözlerini dümdüz ileriye duvara dikerdi. Bana, harp bitince biterse tabii, ne yapacaksın diye sordu. Gramere dikkat ederek konuş. Amerika'ya gideceğim. Evli misin? Değilim ama evleneceğimi umuyorum. Senden budalası olmaz dedi. Çok kızmış görünüyordu. Bir erkek evlenmemeli. Neden Signor Maggiore? Bana Signor Maggiore deme. Neden bir erkek evlenmemeli? Hiddetle. Evlenmez dedi. Evlenemez. Her şeyi kaybedecek olsa da kaybedecek duruma koymamalı kendini. Kaybetmesi imkansız şeyler bulmalı. Çok hiddetli ve acı bir tavırla konuşuyor, konuşurken dümdüz ileriye bakıyordu. Fakat neden onu mutlaka kaybetmek zorunda olsun? Kaybedecektir dedi binbaşı. Duvara bakıyordu. Sonra başını makinaya eğdi, küçücük elini şeritlerin arasından silkerek çekti, kuvvetle kalçasına çarptı. Haykırırcasına kaybedecektir dedi. Benimle münakaşa etme. Sonra makinaları işleten yardımcıya gel şu musibet şeyi durdur diye bağırdı. Işık tedavisi ve masaj için öteki odaya geçti. Biraz sonra doktordan telefonunu kullanıp kullanamayacağını sorduğunu ve kapıyı kapattığını işittim. Odaya döndüğü zaman ben başka bir makinede oturuyordum. Pelerini giyiyordu, kepini taktı, doğrudan doğruya makinamın yanına gelip kolunu omuzuma koydu. Sağlam eliyle omuzumu okşayarak, ''Çok müteessirim'' dedi. ''Kabalık etmemeliydim. Karım yeni öldü, beni mazur görmelisiniz.'' Onun hesabına keyfim kaçmıştı. Ya dedim, çok üzüldüm. Orada üst dudağını ısırarak duruyordu. Çok güç dedi, kendimi çekmek elimde değil. Bana değil, yanımdan dümdüz, pencereden dışarıya bakıyordu. Sonra ağlamaya başladı. Kendimi çekmek bütün imkansız dedi, tıkandı. Sonra ağlaya ağlaya, başı yukarıda, hiçbir şeye bakmaksızın, dümdüz ve askerce yürüyerek, yanaklarının ikisinde de yaşlarla, dudaklarını ısıraraktan makinaların yanından geçip kapıdan çıktı. Binbaşının çok genç olan ve kendisi kati surette harp dışı sakata ayrılıncaya kadar evlenmediği karısının zatürreden öldüğünü doktor söyledi. Sadece birkaç gün hasta yatmıştı. Kimse beklemezdi onun öleceğini. Binbaşı hastaneye 3 gün gelmedi. Her zamanki saatte geldiği gün üniformasının koluna siyah bir şerit takmıştı. Tekrar geldiğinde duvarın 4 yanında yaraların her çeşidinin makinalarla tedavi edilmeden önceki ile edildikten sonraki durumlarını gösteren büyük çerçeveli fotoğraflar vardı. Onunki gibi ellerden tamamen tamiri kabil olmuş 3 tanesinin fotoğrafları binbaşının oturduğu makinanın önündeydi. Doktor onları nereden ele geçirdi bilmiyorum. Daima farkındaydım ki bu makinaları ilk kullananlar bizdik. Fotoğraflar binbaşıya hiç tesir etmedi. Çünkü o pencereden dışarıya bakardı zaten. Çeviren M. Zeki Gülsoy. Beyaz fillere benzeyen tepeler. Ebro Vadisi'nin öte yanında uzun ve beyaz tepeler vardı. Vadinin bu yanında ne bir gölge ne ağaç görülürdü. 2 demir yolu hattı arasında güneş altında istasyon bulunuyordu. İstasyonun hemen dibine binanın sıcak gölgesi düşüyordu. Sinekler içeri girmesin diye büfenin açık kapısına karşıdan karşıya boncuklu kamışları dizerek yaptıkları bir perde asmışlardı. Amerikalı ile kız binanın dışında gölgedeki masaya oturdular. Hava sıcak mı sıcaktı ve Barcelona'dan çıkan ekspresin gelmesine 40 dakika vardı. Tren bu kavşakta 2 dakika kaldıktan sonra Madrid'e doğru yola devam ederdi. Kız, ne içeceğiz diye sordu. Şapkasını çıkarıp masanın üstüne koymuştu. Erkek, çok sıcak dedi. bira içelim. Erkek perdeye doğru. Bira diye seslendi. Bir kadın eşikten sordu. Büyüklerden mi? Evet, iki büyük. Kadın iki bardak bira ile keçe yastıcıklarını getirdi. Yastıcıklarla bira bardaklarını masanın üzerine koyup erkekle kıza bir göz attı. Kız ötelere, bir çizgi halinde uzanan tepelere bakıyordu. Tepeler güneş altında beyaz görünüyorlardı ve toprak baştan başa esmer, kuruydu. Beyaz filleri andırıyorlar dedi kız. Erkek birasını içiyordu. Ben hiç fil görmedim dedi. Göremezdin. Erkek, görebilirdim dedi. Sırf senin göremezdin demen bir şey ifade etmez. Kız boncuklu perdeye baktı. Üzerine boyayla bir şey yazmışlar. Ne yazıyor? Anis del Toro, bir içkidir. Tadına baksaydık. Erkek perdeye, buraya bakın diye seslendi. Kadın büfeden çıktı. 4 real dedi. İspanya'da kullanılan ufak gümüş para. 2 anis del Toro istiyoruz. Suyla mı? Suyla mı istersin? Bilmem dedi kız. Suyla mı iyi olur? Fena olmaz. Suyla mı istiyorsunuz diye sordu kadın. Evet suyla. Kız, meyan köküne benziyor tadı deyip bardağı bıraktı. Her şey öyledir. Evet dedi kız, hepsi meyan kökü tadını veriyor. Bilhassa uzun zamandır hasretini çektiklerinin hepsi absente. Peri notu ile anasondan bir içki. Benziyor. Oo, onu bırak. Kız, sen başladın dedi. Ben eğleniyordum, güzel vakit geçiriyordum. Peki peki, gayret edelim, güzel vakit geçirelim. İyi. Ben gayret ediyorum. Dağların beyaz fillere benzediğini söyledim. Muhteşem değil miydi? Muhteşemdi. Bu yeni içkinin tadına bakmak isterdim. Bütün yaptığımız bu değil mi? Etraftaki şeylere bakmak, yeni içkiler denemek. Öyle sanıyorum. Kız tepelere daldı. Sevimli tepeler dedi. Beyaz fillere pek de benzemiyorlar. Ben sadece ağaçlar arasından görünen satıhlarının rengini söylemek istemiştim. Birer daha içelim mi? Hay hay. Sıcak bir rüzgar perdeyi masadan karşıya doğru uçurdu. Erkek, bira güzel, soğuk dedi. Hoş, çok hoş dedi kız. Erkek, son derece basit bir ameliyat, inanjik dedi. Hatta ameliyat bile sayılmaz. Kız, masa ayaklarının dayandığı toprağa gözlerini dikti. Önem bile vermeyeceksin eminim Jik. Hakikaten işten değil. Sadece hava girmesine müsaade etmek için o kadar. Kız bir şey söylemedi. Ben seninle beraber gideceğim ve hep yanında kalacağım. Sadece havanın içeri girmesine müsaade edecekler. Ondan sonra her şey en mükemmel şekilde tabii olacak. Peki ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra hiçbir derdimiz olmayacak. Tıpkı bundan önceki gibi. Seni böyle düşündüren ne? İkimizin canını sıkan tek bir şey varsa o da bu. Bizi yalnız bu bedbaht ediyor. Kız perdeye baktı. Elini uzatıp iki dizini tuttu. Ondan sonra da hiçbir derdimiz olmayacak. Mesut olacağız mı diyorsun? Olacağız eminim. Korkmana hiçbir sebep yok. Bunu yapmış olan o kadar çok kişi gördüm ki. Ben de dedi kız. Sonra hepsi de o kadar mesut oldular ki. Yapmak istemiyorsan mecbur değilsin tabii dedi erkek. İstemiyorsan zorlamam. Fakat son derece basit olduğunu biliyorum. Sen hakikaten istiyor musun? Yapılacak en iyi şey bu bence. Ama içinden gelerek yapmayacaksan istemem. Peki bunu yaparsan mesut olacak mısın? Her şey eskisi gibi olacak ve beni sevecek misin? Seni zaten seviyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum ama onu yaparsam tepelerin beyaz filleri andırdığını söylesem yine cazip olacak mı? Senin hoşuna gidecek mi bu söz? Hoşuma gidecek. Şimdi de gidiyor ya, kafamı veremiyorum sadece. Endişeli olunca nasıl olduğumu bilirsin. Bunu yaparsam hiç endişen olmayacak mı? Onun için endişelenmezdim çünkü çok basit. Öyleyse yapacağım. Çünkü kendimi düşündüğüm yok. Ne demek istiyorsun? Kendimi düşünmüyorum diyorum. Ama ben seni düşünüyorum. Aa evet ama ben düşünmüyorum kendimi. Onu yapacağım. O zaman her şey düzelecek. Sana böyle geliyorsa yapmanı istemem. Kız kalkıp istasyonun ucuna doğru yürüdü. Karşıda öbür yakada Ebro'nun kıyıları boyunca ekin tarlaları ve ağaçlar uzanıyordu. Dağlar nehrin ötesinde uzaklardaydı. Bir bulutun gölgesi tarladan geçiyordu. Kız ağaçların arasından nehri gördü. Bütün bunlara sahip olabilirdik dedi kız. Bizim her şeyimiz olabilirdi. Her gün onu biraz daha imkansızlaştırıyoruz. Ne dedin? Her şeyimiz olabilirdi dedim. Her şeyimiz olabilir. Hayır olamaz. Bütün dünya bizim olabilir. Hayır olamaz. Her yere gidebiliriz. Hayır gidemeyiz. Artık bizim değil. Bizim. Hayır değil. Onu bir kere aldılar. Hiçbir zaman geri alamazsın. Ama almadılar ki. Bekle görürsün. Haydi gölgeye gel dedi erkek. Böyle düşünmemelisin. Kız, düşündüğüm filan yok dedi. Sadece bildiklerim var. Ne yapmayı arzu etmediğim bir şeyi yapmanı isterim, ne de... Ben de benim için iyi olmayacak şeyleri dedi kız. Bir bira daha içebilir miydik? Elbette ama şunu kabul etmen lazım ki. Kabul ediyorum dedi kız. Şu konuşmayı bırakamaz mıyız dersin? Masaya oturdular. Kız vadinin kuru tarafındaki tepelere, adam masaya ve kıza bakıyordu. Anlaman lazım ki dedi adam. Eğer sen arzu etmiyorsan onu yapmanı istemiyorum. Sana bir şey ifade ediyorsa bu işi bitirmeye son derece istekliyim. Sana bir şey ifade ediyor mu? Uyuşabilirdik. Elbette ediyor. Ama seni istiyorum, başkasını değil. Başka hiç kimseyi istemiyorum. Ve bunun son derece basit olduğunu biliyorum. Evet, son derece basit olduğunu biliyorsun. Sen öyle söyle bakalım. Kati olarak biliyorum. Bir şey istesem yapar mıydın şimdi? Senin için her şeyi yaparım. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen şu konuşmayı keser misin? Erkek sesini çıkarmadı ama istasyon duvarına dayalı bavullara gözlerini dikti. Bavulların üzeri geceleri kaldıkları bütün otellerde yapıştırılan etiketlerle doluydu. Fakat onu yapmanı istemiyorum dedi erkek. Ona ait hiçbir şey vazifem değil. Kız, bağıracağım dedi. Kadın perdenin arkasından iki bira bardağıyla çıktı. Bardakları ıslak keçe yastıcıkların üzerine koydu. Tren 5 dakika sonra gelir dedi. Kız, ne dedi diye sordu. Tren 5 dakikaya kadar geliyormuş. Kız kadına teşekkür için ışıl ışıl bir tebessümle baktı. Erkek, bavulları istasyonun öbür tarafına götürsem iyi ederim dedi. Kız ona gülümsedi. Peki, biraz sonra gel biramızı bitirelim. İki ağır bavulu kaldırıp istasyonun etrafından öteki yola götürdü. Yolun yukarısına baktı ama treni göremedi. Dönüp tren bekleyenlerin içki içtikleri büfeye girdi. Orada bir apis içti, içeridekilere bir göz attı. Hepsi de uslu uslu treni bekliyorlardı. Boncuklu perdeden dışarı çıktı. Kız masada oturuyordu, erkeğe gülümsedi. Erkek, "Daha iyisin ya," diye sordu. "İyiyim," dedi kız. Hiçbir şeyim yok. Çok çok iyiyim. Çeviren M. Zeki Gülsoy. Kitabın sonu 7 Nisan 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25